Ayrım 24. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 316. Diğer görevlerimiz. Şentürk Demiral ve Çanakkale'de kayıp bir çocuğun bulunması olayı. Türk kamu görevlerinin özel olarak bakıldığında ise Türk polisinin çalışma biçiminin, görev anlayışının, göreve bağlılığının yanlışlığını gösteren ve sorgulamayı gerektiren birçok örnek var. Ama benim yaşadığım ve burada anlatacağım olay bunların en önemlilerinden biriydi. Çoğunlukla biz, yani çoğu görevli vatan, millet ve halka hizmet duygularını yücelterek görev yaptığımızı düşünürüz. Birçok insan da buna inanır. Ama yaşadığımız şeyler göstermektedir ki aslında bizler basit ve küçük hesaplar, şahsi ve grupsal küçük çıkarlarımız uğruna halkı ve görevi çoğu zaman unutuyoruz. Bu eğilim istisna da değil, genel duruşumuz içinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Bu genel anlayışa tüm kamuoyunun bildiği ve yüreğimi derinden yakan çok acı ve çarpıcı bir olay ile şahit oldum. Hatırlanacağı üzere İstanbul Kartal'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen geziyle Çanakkale şehitliğine giden ailenin 2,5 yaşlarındaki oğlu kaybolmuştu. Çocuğun anne ve babası her gün sabah yayınlanan kadın programlarını dolaşarak günlerce konuyu canlı tutmuş, çok izlenen bu programlar dolayısıyla büyük bir izleyici kitlesi olaydan haberdar olmuştu. Ben pek bunları izlemediğim için görememiştim. Ancak bu tarz programlarda yer alan olayları birkaç gazete ve televizyon kanalı veya programcıların kendisi özel olarak muhabir görevlendirerek takip ederlermiş. Bu olayda da bazı basın mensupları bana olayla ilgili sorular sormuştu. Ancak mıntıkamda olmadığından açıkçası beni birinci derecede ilgilendirmemişti. Ayrıca birçok ihtimal olabilirdi. Bir ara kayıp çocuğa benzediği söylenen bir çocuğun yakınımızdaki Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde görüldüğünü söyleyenler olmuştu. Bunun üzerine yola çıkan Uğur Dündar'ın ekibinden Ertuğrul Erbaş ve bazı televizyon muhabirleri araştırmak için buraları dolaşırken bana da uğrayıp olayla ilgili fikrimi almışlardı. Anlattıklarını dinlediğimde olayda bir takım gariplikler olduğunu düşünmüştüm. Bir gün çocuğun babası randevu olarak yanıma geldi, yardım istiyordu. Yanında bu olayları takip eden televizyoncular ve gazeteciler de vardı. Israrla bu olayda benim görev almamı, deneyimlerime dayanarak kendilerine yardımcı olmamı talep ediyordu. Kendisine görev sorumluluklarımın Edirne ili ile sınırlı olduğunu, ayrıca emniyet müdürünün görev ve fonksiyonlarının bir teşkilatı sevk ve idare etmek olduğunu söyleyerek yardımcı olamayacağımı anlattım. Fakat daha önce Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nda yanımda görev yapmış, İstanbul'daki çalışmalarından bu konudaki tecrübelerini iyi bildiğim Şentürk Demiral kendisine yardımcı olabilirdi. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek özel bir ekibin görevlendirilmesini talep etmesini söyledim. Ardından iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz Asayiş Daire Başkanı Hüseyin Özalp'i arayarak durumu anlattım. Konuyla ilgili görevlendirilmek üzere Şentürk Demiral'ı önerdim. Çocuk kaçırma, kaybolma gibi konular görev sahasına girdiği için o da zaten olayı bildiğini, bu konuda Şentürk Demiral'ın da iyi bir tercih olduğunu söyledi. Küçücük bir çocuğun kaçırılması onu da derinden üzmüştü. Çocuğu bulacak, bulmaya yarayacak ne varsa yapmaya hazırdı. Şentürk Demiral'ı da durumdan haberdar etmiştim. Teknik açıdan destek verilirse inisiyatifli bir ekip olarak olayı araştırıp netice elde etme imkanı olacağını, elinden geleni yapacağını söyledi. Ona istediği teknik desteği Edirne'de imkanların el verdiği ölçüde sağlama sözü verdim. Hüseyin Özalp ile anlaştık. Çocuğun babası bakanlığa dilekçe verince nasıl olsa bu dilekçe otomatik olarak Asayiş Daire Başkanlığı'na gelecek. O zaman Hüseyin Özalp bakanın olayını alarak Şentürk'ün görevlendirilmesini sağlayacaktı. Son dönemde işlerin mahalli olarak yapılmaya başlaması ve merkezin sadece koordinasyon görevi üstlenmesi söz konusu olduğundan dilekçenin Çanakkale'ye gönderilmesi ihtimaline karşı bu mutabakatı yapmıştık. Olayla özellikle Şentürk Demiral'ın ilgilenmesini istiyorduk. Olayın ayrıntılarına girmeden önce Şentürk Demiral hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Şentürk'ü 1985-86 döneminde Diyarbakır'da komiser yardımcısı iken tanımış, daha ilk tanışmamızda çok iyi ve değerli bir polis olduğu kanaatine varmıştım. O tarihte emniyet müdürlüğü özlük işlerini yapmak için bilgisayar almış ama bunun için özel bir programa ihtiyaç olduğunu anlayınca bilgisayardan anlayan pek kimse olmadığından az da olsa bilgi sahibi olmam dolayısıyla bana danışmışlardı. Bu vesileyle alınan makineyi incelerken Basic denen programlama dilinde yazılmış ve çok emek verildiği belli olan bir programla karşılaşmıştım. Kim bunu yazan, bu kadar gayret eden, bunu yapmak pösteki saymak gibi bir şey diye sorduğumda asayişte çalışan komiser yardımcısı Şentürk Demiral'ın ismini vermişlerdi. Daha sonra Şentürk Demiral ile yollarımız hep kesişti. O benden önce Diyarbakır'dan İstanbul Asayiş Şube'ye atanmıştı. Ardından ben İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olarak atandıktan sonra adam kaçırma olaylarında aranan kişilerin teknik yöntemlerle bulunmasında Şentürk ve diğer asayiş ekiplerine teknik destek vermiştim. Bu vesileyle kısa süreli çalışmalarımız oluyordu ama Şentürk'ün çok farklı olduğunu anlamak zor değildi. Başkalarına konuları tüm detaylarıyla anlattığım ve beklediğim neticeyi alamadığım halde ona tek kelime ipucu vermem yetiyordu. Benim verdiğim küçük ipuçları ile Sülük, Söylemezler Çetesi gibi önemli grupların yakalanmasında, kaçırılan birçok şahsın kurtarılmasına önemli başarılar elde etti. Hepsinde asıl işi yapan kendisi ve ekibiydi. Ben sadece bir iki noktada bilgi verdim. Kısacası sokaklarda çalışan, aklını kullanan, teknolojiyi bilen çok başarılı ve bir o kadar da mütevazi bir polisti. Şentürk İstanbul'da olağanüstü işler başardı. O günün şartlarında mucizeler yarattı ve ben İstanbul'dan ayrıldıktan sonra nihayetinde rakipleri tarafından emniyet müdürüne kötülenmeye başlandı. Onu önce uzak ilçelerde görevlendirdiler. Sonunda da il dışına Giresun'a trafik şubesine tayin ettirdiler. O gün için Türkiye'nin en iyi organize gruplarını önemli ölçüde tanıyan ve onlara karşı etkili olacak, tüm operasyonlarda başarılı olmuş kaliteli bir polisin Giresun'da trafik şubesinde çalışmasını sağlamışlardı. Her işi iyi yapan bu polis hiç bilmediği trafik konusunda bile kısa sürede çok başarılı adımlar attı. Batı ülkelerinin Türkiye'ye gelen vatandaşlarından trafik konusunda yorumlarını toplayarak dışarıda nasıl tanındığımızla ilgili çalışmalardan eğitici kliplere kadar pek çok yeni girişimlerde bulunduğunu bir Giresun ziyaretimde görmüştüm. Arkadaşım Mustafa Aydın Adapazarı Emniyet Müdürü olunca iyi bir asayiş polisine ihtiyacı oldu ve tavsiyem üzerine Şentürk'ü Adapazarı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olarak göreve getirdi. Daha sonra ben KOM Daire Başkanı olunca Mustafa Aydın'ın müsaadesiyle Şentürk'ü KOM Daire Başkanlığına Şube Müdürü olarak aldım. Yine kısa sürede kendini göstermiş, birçok operasyonda etkili rol oynamıştı. Özellikle Van'da polislerin elinden oğlunu kaçıran ve uyuşturucu ticareti konusunda nam salmış aşiret ağası Mustafa Bayram'ın ve oğullarının yakalanmasını sağlamıştı. KOM Daire Başkanlığından Edirne'ye atanınca, yani sürülünce, bana yakın tüm müdürlerim KOM'dan kovulmuş, Şentürk de Gümüşhane'ye sürülmüş, ancak idare mahkemesi tayin kararını iptal edince Trafik Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak göreve başlamıştı. Hakkında kitap yazılacak bu efsanevi polis hala Trafik Daire Başkanlığında, başkan yardımcılığı görevinde insan israfına örnek olarak görev yapıyor. Hiçbir makam, mevki istemeyen bu polis kendi uzmanlık alanında neden çalıştırılmaz, buna neden mani olunur aklım almıyor. Kayıp çocuk olayına dönersek, çocuğun babasının müracaatı üzerine Hüseyin ağabeyin gayretiyle Şentürk çocuğu bulmak üzere ekip amiri olarak görevlendirildi. Şentürk yeni görevi için Çanakkale'ye giderken Edirne'ye bana uğradı. Zaten eşi Edirneli olduğu için burada bağlantıları vardı. Kendisiyle biraz değerlendirme yaptık. Ne yapılması gerektiği ile ilgili olarak biraz tartıştık. Daha sonra Şentürk olay yerinin savcısı ile görüştü. Neler yapılabileceği konusunda bilgi verip bazı teknik verilerin temin edilmesi için yardım talep etti. Savcı da olayın bir an önce çözülmesini istiyordu. Jandarmalarla görüştü. Jandarma yetkilileri yapılabilecek her şeyin yapıldığını, bu yeni görevlendirmenin fazlaca işe yaramayacağını, ancak yine de yardım etmekten geri durmayacaklarını söylemişlerdi. Savcıdan alınan talimatlar üzerine Şentürk bazı bilgileri toplamaya başlamış, bir takım çalışmalar yapmış, belli bir mesafe alabilmiş ama olay hakkında netlik sağlayamamıştı. Bir hafta kadar sonra tekrar Edirne'ye geldi. Bu kez oturup beraber çalışmaya başladık. İkimiz de Emniyet İstihbarat Teşkilatı'na yıllar önce kurduğumuz, kurulmasına öncülük ettiğimiz dinleme sisteminin bu olayda kullanılabileceğini, ancak bu sistem sayesinde olayın aydınlatılabileceğini düşünüyorduk. Zaten mahkeme kararı da elimizde vardı. Şentürk bazı bilgileri mahkeme kararı ile ilgili kurumlardan temin etmişti. Özellikle Türk Telekom'dan ve tüm GSM operatörlerinden bilgiler toplamıştı. Gece oturduk, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yetenekli elemanları ile bilgileri analiz etmeye başladık. Birkaç saatlik bir çalışma sonunda Şentürk bazı numaralar üzerinde yoğunlaşmıştı ve iddiasına göre o gün okul grubu ile beraber hareket eden bir kişi otobüsü takip ederek Çanakkale'ye kadar gelmiş ve çocuğun kaybolmasından hemen sonra Lapseki üzerinden Gelibolu'dan tekrar İstanbul'a dönmüştü. Bu kişi aynı zamanda çocuğun annesiyle de bağlantılıydı ve muhtemelen onun da gizli bir ilişkisi vardı. Her şeyi netleştirmiştik. Çocuğun kaçırılması olayı anne ile bağlantılı bir kişi tarafından yapılmıştı. Ama bir annenin kendi çocuğunu kaçırması ve sonra da onu böyle televizyona çıkıp araması mümkün müydü? Fakat bunun başka izahı yoktu. Her şey çok açıktı. Şahsın kimliği, adresi, işi, araçlarının markası gibi tüm bilgileri 1-2 saat içerisinde çıkarmıştık. Olayı aydınlatmaya yönelik plan yaptık. Şentürk gidip aileyi ve şahsı birkaç gün takip edecekti. Benim görüşüm en az bir hafta İstanbul polisiyle irtibat halinde bulunması ve 10 gün boyunca takip edilerek olaydan emin olduktan sonra müdahale edilmesi gerektiğiydi. Ama Şentürk çok daha kestirmeden düşünüyordu ki kısa sürede müdahale etmek istediğini söyledi. Gerçekten de öyle yaptı. İstanbul'daki üçüncü gününde şüpheli kişi ve ailesi piknik yaparken kayıp çocuğa yaş olarak benzeyen bir çocuğun da yanlarında bulunması üzerine orada müdahale etmiş ve şahısları yakalamıştı. Attığımız bu adımla birlikte olay farklı bir boyut daha kazandı. Çocuğu kaçıran kişi çocuğun gerçek babasının kendisi olduğunu söylüyordu. Adamın anlattığına göre çocuğun annesiyle eskiden gayrimeşru bir gönül ilişkisi olmuş ve bu ilişkiden anne hamile kalmış. Şahıs çocuğun babasının kendisi olduğunu doğumdan sonra anneden öğrenmiş ve bir süre sonra kendi çocuğunu istemiş. Anne de çocuğu gerçek babasına verebilmenin yolunu aramaya başlamış ve böyle bir düzen kurarak Çanakkale gezisi esnasında kendi çocuğunu alıp babası olduğunu söylediği bu kişiye teslim etmiş. Bu kişi de çocuğu kendi çocuğu olarak alıp İstanbul'a dönmüş. Neticede bir iyilik yapmak, kayıp çocuğu bulmak, ailenin acısını dindirmek uğruna başlanan çalışmalar faciaya dönüşmüştü. Anne olayı bizzat planlamasına rağmen birkaç ay boyunca televizyon kanallarını dolaşarak yürek dağlayan konuşmalar yapmıştı. Çocuğunu arıyormuş gibi görünmüş, eşini de kandırmıştı. Bu olayı burada anlatmamın sebebi Şentürk ve ekibinin böyle aylarca kamuoyunu işgal etmiş ve çözümlenememiş bir kayıp olayını bir hafta 10 gün içinde çözmesinin önemidir. Zira bu olay bunun gibi kamuoyunda ilgi uyandıran pek çok olayın aydınlatılması için yeni bir bakış açısını ortaya çıkarmıştı. Mahalli imkanlarla bulunamayan kayıp kişilerin, aydınlatılamayan olayların merkezi bir müdahale ile takip edilerek ortaya çıkarılabilme ihtimali kuvvetlenmişti. Bunun üzerine o tarihlerde yine buna benzer şekilde İzmir'de, İstanbul'da, pek çok şehirde kaybolmuş ve öldürülmüş olma ihtimali yüksek birçok insanın yakınları bulunmaları için pek çok yere başvurup bakanlık üzerinde baskı kurmaya başladılar. Bu anlamda Şentürk de son dönemde popüler olmuş, kamuoyuyla basın kendisini ciddi şekilde övmeye başlamıştı. Bizim istihbarat bilgilerini kullanarak Şentürk'e destek verdiğimiz de duyulmuştu. Aslında işi çözen Şentürk'tü, biz sadece onun istediği bazı bilgileri vermiştik. Yine de çok garip bir şekilde Edirne İstihbarat Şubesi'nin bilgisayarda sorgulama yapma yetkileri kaldırıldı. Açıkça söylenmiyordu ama engelleniyorduk. Bunu duyunca çok rahatsız oldum. Daire başkanını telefonla arayarak bu yaklaşımın çok yanlış olduğunu, bu şekilde davranılmasının kabul edilemeyeceğini söyledim. Bir müddet sonra bilgisayar sistemi belki beni kıramadıklarından açıldı. Ama olanlar çok garipti. Kayıp küçük bir çocuğu bulan polis müdürüne yardım edildiği için engelleniyorduk. Buna mana vermek mümkün değildi. Şentürk'e karşı olduklarını ortaya koyuyor, tavır alıyorlardı. Bu belki anlık büyütülmemesi gereken bir tepkiydi. Ama daha sonra yaşanan bir olayda tavırları net bir şekilde anlaşıldı. Şentürk başka olayda İstanbul'da esrarengiz şekilde kaybolan bir babanın bulunması için çalışıyordu. İpuçları elde etmeye başladığında mahalli polis ekipleri tarafından inanılmaz bir karşı koymayla karşılaştı. Yine açıktan karşı çıkılmıyordu ama gösterilen tavır, yapılan küçük şeyler her şeyi anlatıyordu. Hiçbir şey yapmasını istemiyorlardı. Böylesine önemli bir görevin dışarıdan gelen bir ekip tarafından yapılmasına karşı koyuyorlardı. Kendilerindeki eksikliğin açığa çıkacağını düşünerek olayın Şentürk tarafından çözümlenmesini istemiyorlardı. Bu Türkiye'deki bazı kamu görevlilerinin anlayışını ortaya koyan ve içinde yer aldığım hemen hemen her olayda karşılaştığım bir tavırdı. Yıllar önce de Güneydoğu'daki birçok çatışmada inkar edilemez bir şekilde bu tavırla karşılaşmıştım. Başarı paylaşılmak istenmiyordu. Bir bölgede faaliyet varsa ve oraya bölgedeki ilgililerden habersiz müdahale edilir ve bir şey ortaya çıkarılırsa inanılmaz bir tavır koyuyorlardı. Kendilerine bilgi verilmediği, üstlerine durumu anlatamadıkları için bunu kendilerine yapılmış en büyük kötülük kabul ediyorlardı. Bundan dolayı da Güneydoğu'daki en büyük başarıya da imza atacak olsanız, mıntıkalarına girip onlardan habersiz hareket etmeniz tepki görüyordu. Oysa orada görev yapan herkes bilir ki güvenlik ekipleri samimi bir şekilde dayanışma içerisine girse çok büyük mesafeler alınabilir. Bu hepimizin göreve inanma konusundaki samimiyetsizliğini de ortaya koyan, görev aşkı yalanını gösteren bir durumdu. Bizim görevimiz vatandaşa hizmet diyorduk. Oysa bu vatan millet Sakarya edebiyatıydı. Yani yaşananları kendi şahsi çıkarlarımızla sınırlıyor, gerektiğinde görevi engellemekten kaçınmıyorduk. Nitekim Şentürk bu son olayda çalıştırılmadı. Hatta daha sonrasında Şentürk'e bu tür görevlerin verilmemesi için bakanlık üzerinde bile inanılmaz baskı kuruldu. Şentürk'ün başarılarına rağmen bir daha ona benzeri görevler verilmedi. Halbuki vatandaşa hizmet noktasında görev alanı yalnızca tek bir konu olan uzmanlaşmış bir ekip elbette çok daha etkin çalışıyordu. Çünkü mahalli polis teşkilatının, mahalli jandarma teşkilatının günlük icraatlar içerisinde yüzlerce adli idari görevi ve başka birçok işi vardı. Her olaya aynı anda koştuklarından tek bir olaya özel zaman ayırmaları zordu. Hareket etme kabiliyetleri de aynı ölçüde sınırlıydı. Oysa merkez tarafından özel olarak görevlendirilmiş bu insanlar daha avantajlı oluyordu. Ayrıca ön yargıları olmuyordu, mahalli körlükleri yoktu, her şeyi sıfırdan öğrenmeye hazırdılar. Bununla birlikte tabii ki her zaman mahalli zabıtanın desteğine ihtiyaçları vardı. Destek verilmezse bilgi toplama ve olayı çözme ihtimali zayıflıyordu. Bu nedenle en azından mağdur insanların yaralarının sarılması için herkesin destek olması gerekirken, bunun hiç de öyle olmadığına maalesef defalarca şahit oldum. 1985-86 yılında Güneydoğu'da aşiretlerin PKK'ya destek vermemesi için yapılan planlamada MİT ve emniyet görev almış, Şırnak bölgesindeki aşiretlerle görüşme görevi Emniyet Genel Müdürlüğü adına bizim şubeye ve bana verilmişti. Gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere beni çağıran sıkı yönetim komutanı Kor General Kaya Yazgan'a bölgedeki görevlilerin iyi görev yapmadıklarını anlatıp onları eleştirmem üzerine bana ''Ben de biliyorum, sizinkilerin ve bizim askerlerin %10'u samimi ve gayretli çalışsalar bölgede sorun kalmaz.'' dedi. Bu bir abartı değil, maalesef kimsenin itiraf etmediği gerçekti. O zamanlar bölgede 100.000'den fazla asker, 10.000'den fazla polis bulunuyordu ve yine o tarihte o bölgedeki PKK'lılar için verilen en büyük sayı 300-400 kişiydi. Çok yakın çalıştığım, samimiyetinden hiç şüphe duymadığım bir tabur komutanı bir olay anlatmıştı. Eruh ve Gabar bölgelerinde geniş bir operasyona kendisi de taburuyla katılmıştı. Kendi taburu ve güneyden komşu bir taburun unsurları sabah erken saatlerde 10-12 kişilik bir PKK grubuyla temas kurmuş ve çıkan çatışmada ikisi ölü, biri yaralı 3 militan ele geçirilmişti. Diğer militanların kuzeye doğru kaçtıkları telsiz anonslarında geçince kendisi daha kıdemli olmasına rağmen ilk çatışmayı başlatan taburun komutanına anons edip kaçan militanların istikametinde bulunan kendi bölüklerini istediği gibi yönlendirmesi için emrinizdeyim demiş. Ama o taburun komutanı, komutanım bizim askerler sizinkileri tanımazlar, bir yanlışlık olur, ben Şırnak merkezde olan bölüğümü çağırdım der ve helikopterlerle Şırnak'tan bölük getirilir. Oysa hemen kuzeyde bir hamle ile araziyi saracak bir tabur hazır bulunmaktadır. Bu herkes için normal bir olaydır. Ama bana göre nasıl olsa 3 PKK'lı elde, bir ikisi daha yakalanır, başka taburu başarıya ortak etmenin gereği yok. Başarının tamamı bizim olsun anlayışı ile hemen yakınındaki diğer taburdan yardım istenmemiştir. Bunun böyle olduğuna tabur komutanı arkadaşım da inanıyordu. Ama samimi olduğumuz için ancak bana söyleyebilmişti. O günlerde sürekli eylemlerde kayıp verildiğinden başarıya susayan komutanlar bu veya benzeri olaylarda hiçbir zaman durumu sorgulayamadılar. Bölgede yardımlaşmama her zaman oldu. Yardımlaşmayan hiçbir rütbeli de bundan dolayı ceza görmedi. Bu tip bir düşünce ve zihniyeti nasıl yarattık veya bu zihniyet nasıl tüm kamuya hakim oldu, bundan nasıl kurtulacağız? Cevabı verilmesi gereken önemli bir soru. Kaçak çay operasyonu. Sınır kapısındaki rüşvet suçlarını ve düzensizliği önledikten sonra sıra buradaki kaçakçılık olaylarını soruşturmaya gelmişti. Ancak biz daha kaçakçılıkla ilgili tahkikatı planlamadan o yıllara kadar görülmemiş miktarlarda uyuşturucu yakalanmaya başladı. Önceki yıllara kıyaslandığında 2005-2008 yılları arasında sınır kapısında yakalanan uyuşturucu miktarında %100 artış olmuştu. Bu durum kapılarda tesadüfen yapılan aramaların bir sonucu gibi görülüyordu. Ama hiç kuşkum yok ki aslında rüşvet tahkikatının bir neticesiydi. Kapıdaki görevler artık görevlerini ciddiye alıyor ve daha önce küçük rüşvetler alınması sonucu yapılmayan kontrolleri titizlikle yerine getiriyorlardı. Diğer yandan o tarihe kadar kapıda yakalanan uyuşturucularla ilgili tahkikatlar şoförün verdiği beyan ile gerçekleştirilen birkaç yeni soruşturmayla sınırlı kalırdı. Çoğunlukla şoför haricindeki kişiler kaçar, ilk beyanlar mahkeme safhasında inkar edilir ve delil yetersizliği ile soruşturma o noktada kalırdı. Oysa biz büyük çaplı her yakalama olayında şebekenin diğer üyelerinin faaliyetlerini ve irtibatta oldukları kişileri de incelemeye ve bu bilgileri saklamaya başlamıştık. İlk tahkikatta isimleri geçmeyen kişiler fark edilmediklerini sanarak faaliyetlerine devam ettikleri için ilgili illerdeki ekiplerle birlikte çalışarak uyuşturucu ve kaçak malları birer birer yakalamaya başlamıştık. Bu sayede 2007 ve 2008 yıllarında rekor sayılabilecek miktarda uyuşturucu tüm şebeke üyeleriyle birlikte yakalanmıştı. Ayrıca kapıdaki ilk yakalamanın failleri de böylece ortaya çıkarılıyordu. Bana göre hudut kapılarımızda rüşvet ve kanunsuzluklar iç içeydi. Bir olayı çözünce arkasından daha büyük bir kanunsuzluk ortaya çıkıyordu. Onu çözünce bu defa da ondan daha büyük başka olaylarla karşılaşıyorduk. Bu zincir böyle devam ediyordu. Karşılaştığımız bazı olaylar bu kanaatimin pekişmesini sağladı. Kapılarda görülen rüşvet olaylarını çözdükten sonra önce sebebini bulamadığım bir şekilde belki de tesadüfen uyuşturucu yakalamaları artmıştı. 2008 yılı sonuydu. Bir gün Hamza Beyli hudut kapısından ülkeye giriş yapan bir tırda tüm belgelerinde yükünün kalsiyum karbonat olduğu belirtilmesine rağmen dökme çay bulunmuştu. Belgelere göre bu mal bir Türk firması tarafından Romanya'daki bir serbest bölgeden Türkiye'ye ithal ediliyordu. Hudut kapısında mallar beyan üzerine işlem gördüğü için sadece şüpheli durumlarda ya da deneme amacıyla belli kontroller yapılıyordu. Asıl gümrükleme işlemi malların gideceği yurt içi gümrüklerde yürütülüyordu. Gümrük yetkililerine yapılan uyarıyla aynı firmanın aynı gün 1-2 saat önce ülkeye giren ve İstanbul'a doğru yolda olduğu anlaşılan tırlarında da benzer bir durum olduğu ortaya çıkmıştı. Hamza Beyli hudut kapısının adli olarak bağlı olduğu Lalapaşa ilçesi Cumhuriyet Savcısı damadım Bilal Aygör de meslek heyecanı içinde bu kapıda yapılan kaçakçılık faaliyetlerini ortaya çıkarmak için koşuşturuyordu. Özellikle son firma ile ilgili önceden pek çok bilgiye sahipti. Çünkü daha önce de aynı firmanın evraklarında PVC olarak beyan ettiği malın aslında badem içi olduğu anlaşılıp kaçakçılar yakalanmış, ancak Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan yargılamaları sırasında PVC'nin bizim bildiğimiz plastik malzeme değil, Bulgarca badem kelimesinin farklı lehçede söylenen kelimelerinin baş harfleri olduğunu iddia ederek beraat etmişlerdi. Dolayısıyla bu kişilerin göz göre göre kaçakçılık yapmalarını ve kanunun elinden kurtulmalarını hazmedemiyordu. Onun getirdiği bilgileri üst üste koyduğumuzda gerçekten de ciddi bir kaçakçılık şebekesiyle karşı karşıya olduğumuza kanaat getirdik. Bunun üzerine savcı Aygör'ün koordine ettiği bir çalışma başlattık. Önce şebekenin nasıl çalıştığını anlamamız ve onların bilmediğimizi zannettikleri bilgileri bulmamız gerekiyordu. Böylece tahmin etmedikleri noktada önlerine çıkabilecektik. Ancak bunu öyle sağlam yapmalıydık ki bu kadar komik bir iddia ile bile ağır ceza mahkemesinden kurtulan şebeke bu defa kanundan kurtulamasın. Bu amaçla önce aynı firmanın bir yıl içinde giriş çıkış yapan tüm tırlarının ve yüklerinin listesini gümrükten istedik. Sonra Bulgar meslektaşlara bu firma tarafından Bulgar gümrüklerine beyan edilen tır yüklerinin cinsini sorduk. Karşılaştırdığımızda her şey ortaya çıkıyordu. Firma Bulgar makamlarına transit yük diye gerçek yükü belirtiyor ama Türk kapılarına başka bir mal olarak beyan ediyordu. Sonra da yolda malı indirip satıyor ve evraklara yazdığı değeri düşük olan malları yüklüyordu. Bu firmanın bir yılda 60 kadar tırı aynı yolla yurda soktuğunu tespit etmiştik. Şebekenin çalışma yöntemi belli olmuştu. Şimdi sıra tüm delilleriyle yakalamaya gelmişti. Önce bu çetenin yöneticisi olarak bildiklerimizi takibe alıp yeni bir mal girişini beklemeye başladık. Bu arada son yakalamalardan dolayı şebeke taktik değiştirerek mallarının cinsini doğru beyan etmeye fakat malı transit şekilde üçüncü bir ülkeye götürüyor gibi göstermeye başlamıştı. Tahminimize göre malı yurt içinde bir yere boşaltıyor, sonra da değersiz bir mal yükleyip hudut dışına göndermiş gibi göstererek kaçakçılık faaliyetini yürütüyordu. Aynı firmaya ait bir tırın yine çay yükü ile giriş yapacağını öğrendik ve tır kapıdan girince ona bir takip cihazı bağladık. Ayrıca peşine de bir polis ekibi taktık. Şebeke malı Gürcistan'a götürüyormuş gibi görünerek gümrük işlemlerini yaptırmıştı ve kuşkusuz yolda malı boşaltacaktı. Ancak tırda görevli kolcunun dürüst tutumu sayesinde ilk defa bir gümrük memurunun düzgün tavır koyduğunu görmüştük, çayı boşlatamadılar. Peşinde bizim ekiplerimizle Rize-Artvin derken Sarp sınır kapısına kadar gidip Gürcistan'a çıkış yapmak zorunda kaldı. Ama birkaç saat içinde mal parasının alınamadığı gerekçesiyle geri gönderilmiş. Suriye'ye gidecek şekilde beyanda bulunularak yeniden Rize, Trabzon ve Gaziantep'e doğru yola çıkmıştı. Şebekenin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde malı boşlatacağını öğrenmemiz üzerine Gaziantep polisi ile işbirliği yaparak tır tamamen boşaltıldığı sırada tüm şebeke üyelerini olay yerinde ve asıl yöneticilerini evlerinde yakaladık. Böylece yıllarca kapıda küçük evrak sahtekarlıkları ile kaçakçılık yapan ve tesadüfen yakalandığında da işini ayarlayarak beraat eden şebekeyi bir tır, bir şoförle değil, asıl patronu, aranan kişileri, tüm yaptıkları kaçakçılık delilleriyle birlikte suçüstü yakaladık. Takip edeceğim. Umarım bu defa yaptıklarının hesabını verirler. Yolsuzluk olmadan Türkiye'de ekonomi olmaz. Şuna inanıyorum ki bu ülkede rüşveti, irtikabı, ihaleye fesat karıştırmayı bir anda durdurmak, böylece tüm yolsuzlukları bir anda önlemek mümkün olsa, ülkede ekonomi ve yatırımlar durur, devlet işleri kilitlenirdi. Çünkü tüm faaliyetlerdeki canlılığın tetikleyici gücü bana kalırsa haksız menfaat temin etme beklentisi ve duygusudur. Eğer suyun başında duran memurlara, yapılan işlerde maaşları dışında menfaat temin edemeyecekleri havası yaratılırsa, onlar tüm işleri yavaşlatır, iş yapılmaz, sistem çalışmaz ve Türk ekonomisi durur. Devlet yatırımları yapılamaz, yollar, barajlar, köprüler ihale edilemez, plan programlar yapılamaz hale gelir. Ama çok açık hissediliyor ki yapılacak işlerde kendilerine de bir şeyler düşecekse planlar, projeler hemen çiziliyor, evraklar yazılıyor, olmaz işler bir kolayı bulunarak olur kılanıyor. Bunu kanıtlamak için binlerce örnek bulmak mümkün. Basit bir örnek vermek gerekirse Edirne'de Roman çocuklarını sokaktan, kötü alışkanlıklardan korumak için Saray Spor adında bir projemiz vardı. Buna göre belediyeye ait kiralık bir bahçenin işletmesini polislerin maaş promosyonlarından kalan para ile 25 bin liraya almıştım. Buraya bir halı saha ve tek katlı prefabrik bir kulüp binası yaparak çocuklara hem spor yaptırmak hem de güzel bir ortamda dolaylı olarak eğitmek istiyorduk. Milli Piyango İdaresi de projemize 160 bin lira destek vermişti. Ayrıca tesisi valiliğin de desteğiyle özel idare ve köylere hizmet götürme birliği yaptıracaktı. Ancak tek katlı prefabrik binanın plan, proje, zemin etüdünün bitirilip inşaata başlanması benim, şube müdürlerimin, dolaylı olarak valinin, bayındırlık müdürünün, hizmet götürme birliği müdiresinin ilgilenmesine rağmen tam bir yıl sürdü. Bu küçük binanın hazırlık safhası bile bu kadar zaman aldığına göre üzerinde durmasak hiçbir zaman tamamlanamayacaktı. Oysa eğer 160 bin liraya inşaat ihale edilseydi ve dolaylı olarak bazı görevlilerin de bu işte haksız menfaat elde etme ihtimali olsaydı, birkaç ay içinde her işlem biter, inşaat tamamlanırdı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 330.